Ayrım 18, Atatürk sesleniyor, Hıfzı Topuz, sayfa 237. Bayrağa saygı ve Yunan esirleri. Atatürk'ün yenilgiye uğrattığı Yunan ordusu başkomutanına gösterdiği saygı ve inceliğin bir başka örneğini de Hasan Rıza Soyak şöyle anlatıyor. İzmir'in kurtuluşu günlerinde Atatürk için karşı yakada bir ev hazırlanmıştı. Bu evde işgal sırasında Yunan kralı Konstantin kalmıştı. Evin sahibinin oğlu ve yakınları Yunanlılardan öç almak ateşiyle yanıp tutuşuyorlardı. Bu duyguların etkisiyle evin dış merdivenlerinin üzerine gazinin basıp geçmesi için bir düşman bayrağı sermişlerdi. Atatürk yere serili bayrağın önünde durdu. Çevresindekiler kendisini içeriye davet ediyorlardı. Gazinin gözleri yaşla doluydu. ''Buyurun, geçiniz, bizim öcümüzü alın. Kral Konstantin bu evden içeriye Türk bayrağına basarak girmişti. Siz de lütfen Yunan bayrağına basarak bu lekeyi silin.'' diye yalvarıyorlardı. Atatürk tatlı sesiyle ''O geçmişte hata etmiş.'' dedi. ''Bir milletin istiklalinin simgesi olan bayrak çiğnenmez.'' Atatürk bayrağı kaldırttıktan sonra beyaz mermerlere basarak içeri girdi. Atatürk'ün yaveri Muzaffer Kılıç da gazinin bayrağı gösterdiği saygı konusunda şunları anlatıyor. 30 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal cepheyi dolaşırken yerlerde binlerce insanın ölüsü arasında ayaklar altında çiğnenen bir Yunan bayrağını görünce ''Kaldırın şu bayrağı!'' diye seslendi. ''Bayrak bir ulusun simgesidir. Düşmanın da olsa bayrağa saygı gösterilmelidir.'' Fadi Rıfkı Atay da Konstantin'le ilgili olarak şunları anlatır. İzmir'de Kramer Palas'ta güçlükle bir yer bulduk. Otel yabancılarla doluydu. Bize anlattıklarına göre Mustafa Kemal de şehre gelince bu otele uğramış. Üzerinde ne sırmalı üniforması varmış ne de önünde arkasında koşuşan subaylar. Salona girmek isteyince garson yer olmadığını söylemiş. Fakat müşterilerden biri onu tanıyınca ''Mustafa Kemal, Mustafa Kemal!'' diye bağırmış. Bunun üzerine herkes birbirine girmiş. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla bir masaya oturmuş. Otel müdürü ve garsonlar da koşup önüne gelmişler. Ne emrettiğini sormuşlar. O da şöyle demiş. ''Kral Konstantin hiç bu otele gelip de bir kadeh rakı içti mi?'' ''Hayır paşa efendimiz.'' ''Öyleyse neden İzmir'i almak istemiş?'' Hasan Rıza Soyak'tan bir Kurtuluş Savaşı anısını yine özetleyelim. Bir gün Çankaya'da eski köşkün üst katındaki kütüphanesinde oturuyorduk. Bahçeden küfürle dolu bir ses yükseldi. Atatürk merakla pencereden baktı. Yüzü kıpkırmızı oldu. Bana dönüp bağırdı. ''Bak bak bu bunak adam ne yapıyor? Yahu hiç insan dövülür mü? Bu ne ahmaklık? Çabuk koş mani ol ve oradaki adamları köşke getir.'' Bahçeye koştum. Köşkün dış yönetimine memur edilmiş alaydan yetişme, emekli bir subayın birkaç işçiyi tokatladığını gördüm. Yerde birkaç torbayla darmadağın birkaç giysi vardı. İşçiler bir süre bahçede çalıştırılmış olup memleketlerine dönmek için köşkten ayrılmak üzere toplanmış Yunan esirleriydi. Koşarak yanlarına gittim. Bizim yaşlı arkadaş hiddetinden zangır zangır titriyordu. Olayı öğrendim. Meğer torbalardan Atatürk'ün özel sigaralarından birkaç paket çıkmış. Herhalde bunları esirlere köşkte çalışan bizimkilerden biri vermişti. Yaşlı subayı birkaç kelimeyle sakinleştirdikten sonra esirleri alıp köşke doğru yürüdüm. Atatürk Adria'ya inmişti. Esirlerden biri onu görür görmez titremeye başladı ve düşüp bayıldı. İnce duygulu büyük adam bu manzaradan pek üzülmüştü. Emri üzerine yanındakiler esirin yüzüne su ve kolonya serptiler. Ben de Atatürk'e durumu anlattım. İçeriden 5-10 paket sigara daha getirtti ve esirlere dağıttı. Bir miktar da para verdirdi. Sonra kendilerine yapılan muameleden üzüntü duyduğunu söyledi ve iyi yolculuklar diledi. Esirlerin gözleri minnet yaşlarıyla doldu. O yaşlı subay da Milli Savunma Hizmetine geri verildi. Dipnot Hasan Rıza Soyak, adı geçen eser sayfa 131. Fadi Rıfkı Atay'dan. Fadi Rıfkı Atay uzun yıllar Ankara'da Ulus Gazetesi'nin baş yazarlığını yaptı. İnönü döneminde İstanbul'a gelerek Dünya Gazetesi'ni çıkardı. Atatürk'le ilgili anılarını yazdı. O dönemde Demokrat Parti kendisine sahip çıktı. Başbakan Adnan Menderes'le yakın dost oldu. Oğlu Halil Atay'la Galatasaray Lisesi'nde aynı sınıftaydık. Hiçbir siyasal hırsı olmayan bir arkadaştı. Kendisine Farih Rıfkı'nın en başarısız eseri diye takılırdı. Okulda takma adı Marlen Halil'di. Alman sinema yıldızı Marlen Dietrich'e aşıktı. Sırasının kapağı onun resimleriyle süslüydü. Galatasaray'dan sonra Almanya'da okudu, dış işlerine girdi ve genç yaşlarda aramızdan ayrıldı. Dünya Gazetesi Babı Ali de Akşam Gazetesi ile komşuydu. Fadih Rıfkı ile o tarihlerde Cumhuriyeti Kuranlar Anlatıyor başlıklı yazı dizisi çerçevesinde bir konuşma yapmıştım. Başka ilişkimiz olmadı. O dönemde de patronlar bizim gibi ayak takımı gazetecilere hiç yüz vermezlerdi. Gazeteciler cemiyetine gelmezler, bizimle kaynaşmazlardı. Necmettin Sadak, Hüseyin Cahit Yalçın, Hakkı Tarık Uz, Safa Kılıçlıoğlu, Nadir Nadi ve Ahmet Emin Yalman da öyleydi. Ama Nadir Bey sonraları bu havadan çıktı, çalışanlarla yakın dost oldu. Demokrat Parti'nin basın üzerindeki baskıyı arttırdı. Son dönemlerde Başbakan Adnan Menderes'in galiba Park Otel'de düzenlediği aylık yemekli basın toplantılarının birine katılmıştım. Ali İhsan Göğüş de Dünya'nın yazı işleri müdürüydü. Yemekte yan yana oturuyorduk. Ali İhsan Adnan Menderes'e hoşlanmadığı bir soru sorunca gazetenin patronu Fadih Rıfkı Atay kendisine bir not göndererek izni olmadan başbakana soru sormamasını bildirdi. Göğüş de ertesi gün dünyadan ayrılıp Cumhuriyet'in başına geçti. Ya dünya ne oldu? Gazetede yönetim fiilen Bedi Faik'in elindeydi. Falih Bey baş yazısını yazıyor ama yönetimle hiç ilgilenmiyordu. Bir süre sonra gazeteyi Bedi Faik'e devrederek ayrıldı. Falih Rıfkı Atatürk döneminde hem baş yazardı hem de milletvekili. CHP'nin az çok sözcüsü durumundaydı. Çok başarılı bir yazardı. Kitapları geniş ilgi uyandırıyordu. Atatürk'le anıları yıllar boyu tekrar tekrar basıldı ve çok okundu. Anılarından birkaçını buraya alıyorum. Fadih Rıfkı 1922'de Gazi'nin İzmir'e geldiği günlerden söz ederken şöyle diyor. Karargah Bornova köyündeydi. Biz de bir İngiliz evine yerleşmiştik. Akşamları Mustafa Kemal beni ve Yakup'u, yani Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nu alır, Göztepe'deki köşküne götürürdü. En bahtiyar saatlerimizi orada geçirirdik. Osmanlıca'da tahkiye denen bir söz vardır. Bu söz bir olayı iyi, tatlı ve sürükleyici bir şekilde anlatma anlamına gelir. Bu anlatışta Mustafa Kemal'e yaklaşabilen hiç kimse görmedim. Eşsiz bir belleği vardı. Hikayeleri renkler ve nüanslarla canlandırırdı. Akşamları kumandan ceketini çıkarır, bildiğimiz kemerli Rus beyaz gömleğini giydiği olurdu. O günlerde Mustafa Kemal'in bir destan şairinin hayalinde tamamlanabilecek ne eksiği olduğunu düşünüyordum. Geceleri sevmek mi acımak mı diye bir konu açar, söyler, dinler, sonra güler ya da coşardı. Alayı kuvvetli, hicvi yakıcıydı. Falih Rıfkı Atatürk'ün Ankara'da kadınlı erkekli ilk çay toplantısını da şöyle anlatıyor. Atatürk kadınlı erkekli ilk daveti 2. Meclis döneminde 1923-1927 eski Ankara'nın dar bir sokağında galiba Rum okulundan Türk ocağına çevrilen kerpiç bir yapının salonunda verdi. Herkes eşiyle birlikte çağrıldığı için eşler de gelmemezlik etmediler. Fakat kadınlar salonun sol yanındaki iskemlelerde oturdular, erkekler de karşılarına dizildiler. Bu namahremlik havası içinde Atatürk'le birkaç arkadaşı ve hanımları ayaktaydık. Atatürk bu durgunluktan sıkılıyordu, bize şöyle dedi. Ayaktakilere, yani ayaktaki kadınlara elinizden geldiği kadar ilgi gösteriniz ama oturanlara hiç aldırmayınız, etkisini gelecek defa görürsünüz. Fadih Rıfkı bu etkinin nasıl olduğunu anlatmıyor ama aradaki barajın yıkılması için bu davranışın ilk adım olduğu anlaşılıyor. Fadih Rıfkı Bey Gazi'nin çekingenliği konusunda da şöyle diyor. Atatürk eski Osmanlı deyimiyle pek müeddeb bir efendiydi. Meclisten yani sofradan özel bir ihtiyaç dışında kalkması gerektiğin zamanda bile yakınlarından birine galiba sen bana bir şey söyleyeceksin gibi bir şey diyerek birlikte salondan çıkarlardı. Sonra da yanındakine sen biraz bekle der ve yıkanmaya giderdi ve sonra da birlikte dönerlerdi. Fadih Rıfkı Atatürk'ün yarattığı imaj üzerine de şöyle bir anısını anlatıyor. Atatürk o zamanlar henüz Gazi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Bir gün Çankaya yakınlarında gezindiği sırada bir köylü kulübesi bulur. Yaverine acaba içeride kimse var mıdır? Bir kahve içebilir miyiz der. İhtiyar bir adamcağız kapıyı açar. Tanrı misafirlerine baş sediri gösterir. Biraz hoşbeşten sonra Atatürk ne yapıyorsun, ne ile geçiniyorsun, kimin kimsen var mıdır diye sorar. Köylü bir iki tarlamız var. Bu bağda bizim çoluk çocuk geçinip gidiyoruz. Allah başımızdan Gazi Paşa'yı eksik etmesin der. Gazi Paşa'yı sen tanır mısın? Nasıl tanımam, pehlivan gibi boylu boslu. Kulübenin tavanını göstererek buraya sığmaz. Kıvır kıvır yiğit bıyıklı. Atatürk yaverine eğilerek usulca sakın düzeltmeye kalkma. İhtiyarın hayalini bozmayalım der. Atatürk ve yaveri köylüyü masal devini andıran kendi gazisiyle bırakıp çıkarlar. Fadi Rıfkı'dan Atatürk'ün hastalık dönemine dair bir anı. 1937'den sonra Atatürk'ün asabi dengesinin gitgide bozulduğunu görüyorduk. Pek alıngan olmuştu. Devamlı bir boşalma ihtiyacı içinde kıvranan sinirlerini güç tuttuğunu hissederdik. Hele sofra biraz uzadıktan sonra pek dikkatli davranırdık. Ben sigarayı bırakmıştım. Ara sıra pipo içerek avunuyordum. Bir gece geç vakte kadar süren dil bahisleri arasında usulca kalkarak yaverlerin odasına gittim. Niyetim bir pipo içmekti. Daha tütün kesesini cebimden çıkarmadan bir garson geldi. Paşa Hazretleri sizi istiyorlar dedi. Ben yerimden kalkmadan bir ikinci, bir üçüncü garson geldi. Hemen odaya döndüm. Sapsarıydı. Bir hayli söylendiği de belliydi. Yerimi boş gördüğüne sinirlenmişti. Kendinden kaçılıyor korkusu içindeydi. Hiçbir ilgisizliğe tahammülü kalmamıştı. Bana neredeydiniz diye sordu. Biraz baş yaverin odasına gitmiştim. Gecenin bu geç saatinde baş yaverle görüşecek işleriniz neydi? Hayır efendim, görüşmeye gitmedim. Ben bir senedir sigarayı bıraktım fakat nikotini bırakamadım. Ara sıra pipo içiyorum. Büyüklerin yanında pipo içilmediği için dışarı çıkmıştım dedim. Fadi Rıfkı Atay Atatürk konusunda başlı başına bir hazinedir. Ne kitaplar yazmamıştır Atatürk hakkında. Atatürkçülük nedir? Babamız Atatürk. Atatürk'le mütareke yılları. Atatürk'ün bana anlattıkları. İşte onlardan bazı parçalar. İzmir zaferinden sonra Mustafa Kemal trenle Ankara'ya dönmüştü. Vadi daha önceki istasyonların birinde onu karşılamaya gitmişti. Nerededir diye sordu. Daha giyinmedi dediler. Vali Atatürk'ün ahbabıydı. Biraz teklifsizliğe vurarak kompartıman kapısına kadar gitti. Büsbütün çıplak değilsiniz ya efendim dedi. Hayır, ceketsizim. Vali içeri girdi. Atatürk uyuyamadım dedi. Battaniyeye yastık koymamışlar. Koluma dayandım, ağrıdı. Setremi yastık yapayım dedim, üşüdüm. Uyuyamadım, kalktım. Peki ama efendim, niye haber vermediniz? Gülümseyerek cevap verdi. Hepsi de benim kadar uykusuzdu. Rahatsız etmek istemedim. İzmir seyahatlerinin birindeydi. Naim Palas'ta bir ziyarette bulunuyordu. Başka bir otelin bahçesinde çalışan bandonun getirilmesini emretti. Biraz sonra yaverine niçin bando hala gelmedi diye sordu. Efendim, halk bandonun etrafında toplanmış, neşe içinde, danslarını, eğlencelerini bozmak istemedik. Atatürk biraz düşündü, çok iyi ettiniz dedi. Hiçbir zaman halkın neşesini bozmamak lazımdır. Yaptıklarını daima halk için ve halkla beraber yaptı. Şapkayı yine bir halk kalabalığı içinde giydi. Yeni yazıyı Sarayburnu Parkı'nda bir halk gezisinde haber verdi. Bir gün İzmir'de Naim Palas'ın salonunda sofraya otururken valinin pencere perdelerini kapattığını görünce sordu. Neden perdeyi kapatıyorsunuz? Halk birikmişti efendim. Peki halktan gizleyecek bir şey mi yapacağız? O böyle bir sofrada ne yapılacağını sanırsa yalnız onu yapacağız. Perdeleri açın demişti. Cesur olduğu kadar sabırlı ve soğukkanlıydı. En çetin savaşların ön siperlerinde askerin yanında bulunuyordu. Fakat boş yere, vakitsiz yere ne kendi hayatını ne de bir tek neferin hayatını tehlikeye soktu. Bir akşam bir arkadaşı kendisine, ''Hatay işi için niçin bu kadar sıkılıyorsunuz? Yarın bir tümen yollasanız Hatay'ı alırsınız. Hitler Renani'ye asker yolladı da ne oldu?'' Fransa Suriye'nin bir sancağı için Türkiye ile mi dövüşecek? Evet, doğrudur. Yarın bir tümen yollasam Hatay'ı alırım. Fransa Hatay için bize savaş açmaz. Ama ya açarsa? Ben bir sancak için 63 vilayetimi tehlikeye sokamam dedi. Atatürk hürriyetçiydi. Ömrünce memleketi meclissiz bırakmadı. Kurtuluş Savaşı'nın en buhranlı günlerinde kapatalım şu meclisi diyenlere meclis olmazsa biz havada kalırız demişti. Mustafa Kemal şöyle diyordu. Avrupalı gibi giyininiz, evinize, üstünüze, başınıza o düzeni vereceksiniz. Fakat Türk olacaksınız, Türk kalacaksınız. Devletin başına geçtiği vakit işçi evine bile duş tesisleri koyduran Atatürk'tür. Banyosuz ev olmaz diyordu. Bir gün arkadaşlarından birinin dolabında ayak bileğinden bağlamalı don görünce ''Hiç bu giyilir mi? Ayıptır.'' demiş ve kendi külotlarından birini örnek olarak yollamıştı. Ona hiçbirimiz Frank övgüsü yapamazdık. O kadar Türk gururlusuydu. Şöyle diyordu. ''Bir an önce Türkiye Türklüğünü Batı toplumu arasına katmalıdır. Her şey ondan sonra gelir. Batı uygarlığı içinde bir Fransız varsa bir de Türk olmalı.'' Asya'da hiç gözü yoktu. Kadını kümes hayvanlığından o kurtarmıştır. Türk kadınına söz söyletmezdi. Atatürk milliyetçi, gelenekçi ve görenekçiydi. Akıl hürriyeti içinde her türlü baskıları silerek Türklüğe bir yeni çağ insanlığı karakteri vermek isteyen bir uygar milliyetçiydi. Bitirirken tüm bunları okuduğumuz zaman Atatürk'ü bize çok daha yakın görüyoruz. Atatürk'ün birçok sözü bugün hala güncelliğini koruyor. Atatürk sanki kendisiyle ilgili eleştirilere yanıt veriyor. Hele başkanlık sistemi hakkındaki sözleri ve diktatörlükten nefret etmesi Atatürk'ü çok daha iyi anlamamızı sağlıyor. Atatürk yaşıyor. Bu kitabı hazırlarken yararlandığım kaynakların listesi ektedir. Çoğu Atatürk'ün dostu olan yazarlara ve o kitapları basan yayın evlerine sonsuz teşekkür ederim. Hepsini okurlara öneriyorum. Kitabın kapağını hazırlayan Ömer Erduran ve Emrah Apaydın'a, genel koordinatör ve editör Öner Ciravoğlu'na, teknik hazırlıkları üstlenen Hatice Taş ve Nesrin Palabıya, dostum Aydın Ergil'e, değerli sekreterim Zehra Akyollu'ya, eşim Ayşe Topuz'a ve emeği geçen bütün dostlarıma sonsuz teşekkürler. Kitabın sonu. 28 Kasım 2016. Sayfa 247.